Ayrım 7 Dersim Muzaffer Oruçoğlu Sayfa 60 Tüfeğimi gül dalı yapmaya hazırım. Çemberi yaran Seyit Rıza savaşçılarıyla birlikte Munzur dağlarına çıktı. Üzengilerin ayaklarını kızgın demir gibi yaktığını sanıyordu. Dağlar eski konuksever dost sıcaklığını yitirmişti. Tüfeğinin omuzuna çelik çember ağırlığıyla oturan kayışını kıpırdattı. Atının taşa çarpan nallarının karanlığa diken batan kıvılcımlar düşürdüğünü ve karıncaları harekete geçirdiğini düşündü. Yanından geçtiği her ağacın her yaprağının ardında kendisine yönelik bir namlu ağzının beklediğini ama hiçbirisinin ateş kusmaya cesaret edemediğini hayal etti. Bu savaş karşısında seyirci kaldıkları için inançları tavşan ölüsünden beter kokan aşiretlerin bu savaşın yarattığı dipsiz dev boşlukta boğulacakları kanısına vararak rahatladı. Gövdelerine bin kurşun, bin kan pınarı oturan iki oğlu, üç torunu ve karısı Bese canlandı gözlerinin önünde. Babası Seyit İbrahim'in, bin yıl deve gibi çökmeye alışmış insanların bir anda şahin kesilmesinden bereket doğar. Yeter ki şahinliğin tadını alsınlar sözünü anımsadı. İnsanın sakalını ekmek aydınlığına çeviren sözlere ihtiyaç vardı. Ceviz ağaçlarının arasında kaderine lanet okuyan boş bir köme girdiler. Attan inmesine yardım etmek isteyenlere izin vermedi Seyit. 75 yılın hüküm ferman silahlı yorgunluğunu sol üzengiye yükleyerek atından indi. Kömün içini temizleyip bir ateş yaktılar. Bakışlar alevlerin tarazladığı sakala yöneldi. Sakalın buyruğunu hançer ışmıyla uygulamayı zevk haline getiren yukarı Abbas adlı savaşçılar nöbet sistemini kurarak ateşin çevresini aldılar hemen. Dikkatini ateşin birkaç tonda ışıldayan özünde yoğunlaştırdı Seyit. Kureyş çırılçıplak fırın ateşine girdi, büyük keramet gösterdi. Bütün Dersim güvercinlerini hayran bıraktı kendine. Şimdiki Kureyşanlar ne yaptı? Yarısı ateşe girmekten korktu, ateşe girenlerin yarısı da dayanamadı sıcaklığa sonuna kadar. Nemrut'tan su istedi. Ateşe girdin mi dayanacaksın ya da bırro gevr meşesi misali tütmeden yanacaksın. Islanmış çarık ter ve namlu ağzından yayılan yanmış barut kokusuna teslim olmuştu köm. Savaşçılar Seyit Rıza'yı dinlemekten daha çok kurşuna dizilen akrabalarını düşünüyorlardı. Rahmetli babam serinizi verin ama Osmanlı'nın üzerinizde cirit oynamasına, yaranıza tuz basmasına izin vermeyin derdi. Eskiden Dersim çevresi köylerine Yeniçeri, Çerkez, Çeçen, Arnavut, Fas taburları, Hamidiye alayları gelirdi. Bu alaylar Ermenileri bir çukura doldurur, üzerinde cirit oynarlardı. Yaralananlar olurdu, yaralananların yaralarına tuz basarlardı. Savaşçılardan bir tanesi avrene denilen tuluğundan ayran yapmak için kurut çıkarırken bir başkası ekmek torbasının ağzını açtı. Aşiretlerin çoğu Abdullah Paşa'nın bütün Dersimlileri Dersim çukuruna dolduracağını, üzerlerinde cirit oynadıktan sonra çekip gideceğini sandılar. Çukura doldurulanların çukurda çürüyeceğini akıl edemediler. Seyit ağırlıklarını girdikleri gövdelerde fark eden, ışıltılarını yitirmiş, çaresiz kurşunlara benzetti savaşçılarının gözlerine. Herkes bir yerlerden geliyor, bir şeyler yapıyor ve sonra da yitip gidiyordu dünyanın dipsizliğinde. Korkunç şeyler olmuş, yer tutmuş, yaşla kuru birlikte yanmıştı. İyi insan neslinin azaldığı bir devirdi. Güvenilmez kelleci insanların 32 dişten çıkanı 32 diyara yayan beko fızıl yaratıkların sayıları kabarmıştı. Eskiler dünya bir güldür, kokla arkadaşına ver derlerdi. Halbuki dünya bir kan deryasıdır. Bu deryaya düşen can havliyle el atar kan köpüğüne, avaz avaz yardıma çağırır arkadaşını. Öğleye doğru kömden ayrılan Seyit kısa zamanda bir yığın insanın kendisini aramakta olduğunu öğrendi. Döndü dolaştı, Halvori'ye gitti. Eskiden Ermenilerle Kürtlerin iç içe yaşadığı bu şirin köyün kendisinde yarattığı güzel anılara dalmak, ferahlamak istiyordu. Köydeki ceviz ağaçlarının altında gezinirken kuşların eskisinden daha fazla öttüklerini fark etti. Daha önce Ermeniler için ağlayan, Ermenilerin diktiği bu ceviz ağaçlarının hava bombardımanıyla yıkılan evlere ağladıklarını düşündü. Bir zamanlar Ortinik, Vartinik, Halvori, Vank ve benzeri köylerde yaşayan Ermenilerin başına gelenler Dersimlilerin başına mı geliyordu yoksa? Azrail'in niyeti neydi acaba? Atına bindi, Halvori'nin çevresinde bir tur attı. Zage deresindeki eski Ermeni kilisesine inerken arkadan gelen silahlı adamlarından birisinin ''Gaike gnavaro, karitsero benedeyray'' dediğini duydu. Dipnot, düşen öküzün üstünde bıçak bol olur. Üzengi öpen, emin altında savaşan, yakınları kurşuna dizilen bir insanın kendi seyitini öküze benzetmesinin üzerinde düşündü biraz. Atını geri çevirip durdurdu. Kendisini izleyen savaşçılarını sevecen, hüzünlü bir havayla süzdü. Biz hepimiz pirimiz Şıh Hasan Efendi'nin hizmetçisi, nur yüzlü Kuala Mamsur'un evlatlarıyız. Anamız Gonca Sor, ah bin toprağından bin kat daha bereketliydi. Saçlarının nuru Munzur göklerinin yadigarıydı. Allah hepimizi onlara layık etsin. Allah hepimizi öküz cefakarlığı, öküz masumiyeti mertebesine eriştirsin. Yıkılan kilisenin önünde atından indi. 40 yıl önce Kemah'ın Gardi köyünden kaçıp babası Seyit İbrahim'in bahtına sığınan ünlü Ermeni gerillası Rupen'i anımsadı. Hayatını dağlara adayan siyah astragan kalpaklı, çift martinli mağrur adamın aynı kilisenin önünde atından inişi ve Ermeniler tarafından kucaklanışı canlandı gözlerinin önünde. Anadolu müfettişi Şakir Paşa'nın Erzincan'dan gönderdiği bin altını geri çeviren babası Seyit İbrahim'in ''Paşa kusura bakmasın, biz Dersimliler bize sığınanı namus bilir kimseye teslim etmeyiz'' sözü çınladı kulaklarında. 8 ay önce bu kilisede Dersim'in ünlü ağalarıyla yaptığı toplantı yerine düşen dev duvar taşlarına baktı. Burada verilip de sonradan cayılan her sözün üzerine bir taşın düştüğünü sandı. Her söz kendi çapı büyüklüğündeki bir taş tarafından sorgulanıyordu. Karmaşık düşünceler içinde ilkin Sesen Kale'ye, daha sonra da Ağdat'a gitti. Köylülerin tesadüfen bir bölümünün köyde olduğunu görünce sevindi. Bombardıman sırasında tesadüfen yıkılmayan evlerde yaşayan bu insanların kendi konağının yıkılan kısımlarını onardıklarını öğrendi. Köylülerinin misafiri oldu o gece. Ertesi gün savaşçılarının isteğine uyarak Yaman'ın ve Alişer'in daha önce kaldıkları Tujik Dağı'ndaki mağaraya çekildi. Mağaraya girer girmez Yaman'la karşılaştı. Çemberi yarışından bu yana ilk kez gülümsedi geniş geniş. Yaman'ın yaktığı ateşin başında bağdaş kuran Seyit, mağaranın zeminini keçelerle döşemeye başlayan savaşçıları seyrederken Doğu Dersim'deki son durum konusunda peş peşe sorular yöneltti teyyare canavarına. Cilsur'un ayrılmadan önceki hüzünlü bakışlarını hayalinde muska gibi taşıyan Yaman, şallak bir havayla durumun pek iç açıcı olmadığını söyledi. Yaman'ın tilki derisinden kabaca dikilen gocuğunun her aşiretten alınma bit sürüleriyle dolu olabileceğini düşünen Seyit, parmaklarını sakalına daldırarak çenesini kaşıdı. Seyit Rıza, dağılan güçlerin derhal toparlanması ve savunma cephesinin Munzur dağlarında kurulması gerektiğini açıkladı. Kışın yaklaştığını, ordunun karda kıyamette Sarp dağlara saldırmayı göze alamayacağını, aşiretlerle görüşüp bahara kadar kuvvet toplamak gerektiğini ileri sürdü. Söylenenleri can kulağıyla dinleyen Yaman, ceylan derisine sütle yazılan yazılar kadar narin ve akıllı olan Lace Baboyi'nin savaşta diretmesine sevindi. Büyük ve ilginç bir savaştan kan davalarına, dedikodu ve keçi hırsızlığına dönüşün Dersim'e pek bir şey kazandırmayacağı düşüncesindeydi. Parlayan ve değerini haykıran her şey ateşin eseriydi. Cilsur gibi güzel olan her kadının mayasında bile bir ton kütük ateşine bedel has kudret vardı. Seyit Rıza'nın mağarada kalışının 4. günü Erzincan valisinin gönderdiği heyet Ağdat'a vardı. Heyetin görüşme isteği geceleyin mağaraya ulaştığında Seyit büyük bir merakla ayağa kalktı. Yaman başta olmak üzere tüm savaşçılarıyla birlikte Ağdat'a indi. Heyetin bulunduğu evde herkes ayağa kalktı. Savaşçıların bir bölümü evin ve Ağdat'ın etrafında nöbete başlarken diğer bölümü içeri girdi. Seyit Rıza'nın hemen arkasından onun baş muhafızıymış gibi içeri dimdik giren Yavan'ın gocuğuna ve elindeki tüfeğe baktı herkes. Şahan'ın ölümüyle boşalan yeri Musto'nun çelik kuşlarını kurşunla düşüren, Yavon'un doldurmuş olabileceğini düşünenler oldu. Seyit Rıza 1908'de Keko Ağa'nın liderliğindeki Batı Dersim aşiretlerinin direnişine benzer bir direnişin yeniden canlandırılabileceği hayalinden uyanınca ummadığı simalarla karşılaştı. Erzincan valisinin gönderdiği heyet arasında Keçelan aşiretinin beyaz bıyıklı ünlü direnişçi reislerinden Bako Ağa'nın silah arkadaşı Usen Ağa da vardı. Sakalı haddinden fazla ağardığı ve uzadığı için Piro'yu güçlükle tanıdı Seyit Rıza. 20 yıl öncesinin anıları canlandı gözlerinin önünde. Kumandan Deli Halit'in Batı Dersim'e kendisini ikna etmesi için gönderdiği Usen Ağa'ydı bu. Rus ordusu çekilmişti. Ermenileri Erzincan ve Erzurum'dan atmanın zamanıydı. Seyit Rıza ve onun amansız dağ cengaverleri olmadan bu iş başarılamazdı. Hoşbeş'ten sonra Usen Ağa geğirerek mindere iyice yaslandı. ''Rıza Rıza, bu ev yıkan, ocak söndüren savaşa son vermenin zamanıdır Rıza'' dedi. ''Erzincan valisinden hayırlı haberler getirmişim. Orduyu Dersim'den çekmeye, Dersimlerin haklarını tanımaya hazırım. Yeter ki görüşmeye gelsin.'' dedi. ''Bunun için bizden aracı olmamızı rica etti. Biz de kırmadık ricasını, kalkıp buraya kadar geldik.'' ''Haklı değil miyim?'' dercesine heyetin diğer üyelerine baktı Usen Ağa. ''Erzincan valisinin yetkisi nedir?'' Heyet üyeleri Seyit Rıza'nın bu sorusu karşısında birbirlerinin yüzüne baktılar. Gayret, geğirdikçe sakalına soğan kokusu yayılan Usen Ağa'ya düştü. ''Hükümet Dersim'de çok kan döktüğü için Abdullah Paşa'yı aradan çıkardı Rezo. Bütün yetkiler Erzincan valisine geçti. Valinin Alevi olduğunu söyleyenler var. Yazılarını kırmızı kalemle yazdığını ben kendi gözlerimle görmüşüm.'' ''Yazısını kara yazan kırmızı cilalı bir kalem olmasın?'' Yavan'ın sorusu heyet üyelerinin başlarına taş gibi düştü. Seyit sezdirmeden sempatiyle güldü. Usen Ağa'nın yanında oturan ve kravatı turna gözü rengine çalan, Dersimli olmadıysa halinden belli olan adamın gözlerine baktı. İşin içinde bir tuzak olup olmadığını bakışlarda arayan bir insan izlenimini veriyordu Seyit Rıza. ''Ben tüfeğimi gül dalı yapmaya hazırım Usen Ağa.'' Hüzün ve kuşku yüklüydü Seyit'in sesi. ''Dersim toprağında ölen her karıncanın hesabını da vermeye hazırım. Yeter ki bu kırım dursun. Gel gelelim ki beni ısırmayacağına dair bitime güvenirim de sizi gönderen bu hükümet adamlarına güvenmem. Dünyanın en bereketli toprağını bile çatlatır onların niyeti. Dört analı sırrın, ateşin, toprağın, suyun, havanın nefretini kazandılar onlar. İntihar etmeye kalkışsalar bile hiçbir uçurum derinliğini vermez onlara.'' Şaşkınlığından sakalı titredi Usen Ağa'nın. ''İçinde zehir taşıma Rezo'' diye bağırdı. ''Senin gibi bir adama zehir yakışmaz.'' Zehir sözünü duyunca irkildi. Erzincan'da zehirlenerek öldürülen Gül Ağa'yı anımsadı. Öksürdü. ''Ben acıları derin bir adamım Usen Ağa. İçinde zehir taşıyanın acıları derin olmaz. Beni hep acılarım konuşturur. Acılarımın kölesiyim.'' Gelmeden önce eteğinin kıllarını kuşburnu çalısının sıcak külüyle karısına yoldurtan ve sırtına bardak çektirerek rahatlayan Usen Ağa, üst üste iki kez geğirdikten sonra tarifsiz bir rehavetle sol topuğunu kalçasına gömdü, tıka basa doymuş tilki oturuşu düzenini aldı. ''Devletin verdiği söze güven Rızo'' dedi karıncalı bir sesle. ''Devlet sözü aşiret sözüne benzemez. Altın üzerine işlenmiş nakış neyse devlet sözü de odur. Sen ateş deryasında sınanmış adamsın, geniş düşün.'' Usen Ağa'nın savaşı sona erdirme çabasından tiksinen Yavan, Seyit Rıza'nın durgun, düşünceli halinden korktu. Bir şeyler söylemek isterken Usen Ağa'nın sakalından dökülen sözlere kulak vermek zorunda kaldı. ''Nerede o eski Dersim Rızo? Savaşanın sakalı karanlığa batsa da öyle bir parlardı ki yakı otunun çiçeği sanırdın. O ciğer Polat, eski yiğitlerin sonuncusu sensin. Hepsi gitti, hepsi. Meydan Bincirrik Hemolara, Pohomemolara kaldı. Bundan sonra senin bu Dersim'de düzen tutturman zordur Rizo. Yalnız hükümet değil, Allah da işini bozdu senin. Boşuna dememişler. Allah birisinin işini bozarsa dişi sütlaçla kırılır. Bu sefer dersimin üzerine düşen devlet taşı çok ağırdır. Altından kalkmak akıl işi değil Rizo. Yılan diline dokunmuşçasına ürperdi yüreği Seyid'in. Ot taşın altında kalmaz Hüsen Ağa dedi kaşlarını çatarak. Burnunu işaret parmağıyla karıştırırken odadaki kalabalığı süzen Hüsen Ağa tev tev diye mırıldandı. Nerede o eski yiğitler kervanı, o eski halk? O eski halk çekip gitmiş, yerine bole bızan almış. Dipnot keçi sürüsü. Sakalının ucunu sıvazladı, Seyit'in göğsünde çaprazlama parlayan mermi katarına baktı. Aşiretleri birbirinin kuyusunu kazan bir dersimle, arkasız, parasız, pulsuz bir dersimle bir yere varamazsın Rizo. Konuşmakta zorlandığını ilk kez fark eden Seyit, yiğidin parası yoksulluktur Hüsen Ağa diyebildi güçlükle. O eskiden de şimdi devir medeniyet devridir. Dikkatini Hüsen Ağa'nın ağzından çıkan medeniyet sözcüğünde yoğunlaştıran Yavan, Piro'nun medeniyeti sevmesiyle medeniyet savaşını engelleme çabasını bağdaştıramadı. Ama medeniyetle ilgilenmesine sevindi. Bu dersimde eskiden çiçekler yüzlerini güneşe döner dua ederlerdi Rizo. Devir değişti, kıran girdi o çiçeklerin soyuna. Bakışlarına kıran giren köylülerini süzdü Seyit. Bunların nasıl olup da ölümden kurtulduklarını akıl erdiremedi. Vurulan her dersimlinin gözleri güneşe bakan bir çift çiçektir diye mırıldandı. Görüşmeye gitmesi durumunda savaşın sona erebileceğini düşündü. Hüsen Ağa'yı dinler görünüyordu. Pamuklanmış deve dikeni tarlasını andırıyordu sakalı Hüsen Ağa'nın. Ağzından çıkan sözleri yürüdükçe tüyleri dikenlere takılarak tarlayı beyazlatan koyunlara benzetiyordu Seyit. Sen beni dinle Rizo, üstünü başını değiştir bin atına git vali beyle görüş. Geride kalan fakir fukaranın hayatı, kundaktaki bebeğin geleceği senin bu görüşmene bağlıdır. Vali beyin bu davetinde bir hayır var. Yavan Seyit Rıza'nın ikna olacağına inanmadığı için rahattı. Kart ağacın bükülmesi çetin olurdu. Hüsen Ağa gibi keçi kafalı ihtiyarlar değil Seyit Rıza'yı keçileri bile ikna edemezlerdi. Devlet bir çınar ağacıysa insan da onun dalına konan bir serçedir Rizo. Bunu derken Yavan'la göz göze geldi Hüsen Ağa. Serçe çınardan korkar mı? Hele hele bir dersim şahininin çınardan hiç korkmaması lazım. Zaman olmuş ki sen bu devletin çorak toprağına bahar rahmeti gibi yağmışsın. Silahlı yiğitleriyle Ermenilerden kurtaran adamın kim olduğunu hepimizden iyi bilir bu devlet. Hele Erzincan bir yana dursun. Erzurum'a ilk giren adamsın sen Rızo. Sen olmazsan Türk'ün o meşhur kumandanı Deli Halit hiçbir şey yapamazdı. Kocaman burnunu kaşıdı Seyit. Anasının geçmişte uğursuz bir olayı haber verirken Pırnika Mehurina diye mırıldanışlarını anımsadı. Dipnot burnum kaşınıyor. Dışarıdan kan ve barut kokan karanlıklardan gelen konuşmalara havlayışlara kulak verdi. Bu adamlar Cibranlı Kasım'ın Şehzade'de kurduğu kurt kapanını bana kurmuş olmasınlar diye iç geçirdi. Bakışlarını hiç harcanmamış mermi katarlarının ağırlığı altında iki büklüm içeri giren kardeşi Hıdır'a ve Elif kadına çevirdi. Hıdır'ın suratını teslim alan baykuş ikliminden ürperdi. Kum zerreciğinden en yüce dağa kadar koca dersimin kurtar bizi Seyit diye bağırdığını duyumsar gibi oldu. Dünyanın sakalına tüküren sakallı Hüsen Ağa iki sigara kağıdını diliyle ıslatıp yan yana yapıştırdı. Tütünü yerleştirirken parmaklarının koca karı soğuklarında titreyen serçe bacakları gibi titrediğini fark etti. Bu dersimde parmağı tetiği en çok öpen insan benim diye düşündü. Bıçağını çıkardı, esrar plakasını tütünün üzerine ince ince zevkle kıydı. Havuç biçiminde sardı. Ceviz ağacından yapılma uzun işlemeli şimşir ağızlığına taktı. Sırtını mindere yaslayıp keyifle püfürdetti. Yanı başında kurulan Erzincan'ın emektar tahsildarlarından Durso'ya uzattı. Ademoğlu'nun tatlı esrar dumanından türediğine inanan Hüsen Ağa, Dersim'deki bu kanlı gulgulenin esrar ekimini de tehlikeye sokacağını fark ederek ürperdi. Dersim'in ak sütü, ekmeği, tuzu tehlikededir Rizo diye sürdürdü. Sendeki kudret vase keke otunda bile yoktur. Dersim'in kanına çöreklenen bu kara yılan avusunu sen çekebilirsin ancak. Bize o güzel kurtuluş gününü göster Rezo. Göster ki Gledar ağacının kabuğundan yaptığım kırmızı boyayla ak sakalımı boyayayım. Ölüler güneşinin önünde duvazı imama durayım. Usena Hanım bu son sözlerinin Seyit Rıza'yı etkileyebileceğinden korktu Yavan. Esrar dumanına sığınan eski sakalların ikna gücünün bin kat artarak Ermeni usturası gibi parladığını aklından geçirdi. Dersimi ak sakallıların mahvettiği yargısına vardı.
Rezo, Rezo, bravo Dellal Rezo, sen beni dinle de gerisine karışma. Devlet bu Dersimi Ermeni tertelesine çevirmeden elini çabuk tut.
Dipnot tertele Kırım.
Hiç çekinme, senin Çelebi bir adam olduğunu dünya alem bilir. Senin bu devletle konuşman ilk değil ki. Yıllar öncesini Diyarbakır'ı hatırla. Bu devletle kanlı pençeli olduğun halde kılına bile dokunmadılar. Hediyelere boğdular seni Rizo. Neden? Mertsin, cömertsin. Savaşta esir aldığın kumandanları serbest bırakan bir yiğitsin. Sende olan ferasetin Eskender'e, Zukarneyn'de olmadığını bütün dünya alem bilir Rizo. Bir sen bilmezsin bunu.
Kendisini Tujik Dağı'nın zirvesinde ak bir atın üzerinde hayal etti Seyit. 1912'de patlayan Çetin Dersim Savaşı'ndan esir aldığı boynu kara Hıdır Ağa'yı serbest bırakışını anımsadı. Topa tutulan köyler, yanan ormanlar, kitlesel kırımlar canlandı gözlerinin önünde. Tüm top ve mitralyöz seslerinin yeni nişanlanmış genç bir kızın parmağından uçuruma düşen yüzüğünün çınlayışında eridiğini düşündü. Kendisine yönelen topları, tüfekleri defalarca bozguna uğratan bir Dersim artık hayaldi. Gökyüzünde diziler halinde süzülen uçaklar en yüce zirvelerdeki kartal yuvalarını bile kolayca dağıtabiliyorlardı. Seyit bakışlarını ölen oğullarına, torunlarına ve kumasına sessiz sessiz ağlayan Elif kadına çevirdi.
''Nedir bu insanın insana ettiği?'' diye inliyordu Elif kadın. ''Benim güzel nenem bir geyikle bir kurt yavrusunu aynı mağarada yan yana büyüttü. Ne kurt geyiğe saldırdı ne de geyik kurttan korktu.''
Gecenin yarılandığı, Munzur göğündeki yıldızların alabalık pulları gibi ışıldadığı bir anda Seyit Rıza Usena'ya Erzincan valisiyle görüşmeye gideceğini bildirdi. Yavan'ın muharebelerde korkudan küçülen hayalarını sinsi bir sızı yokladı. Seyit'in ağzından çıkan bu sözle Dersim'deki medeniyet savaşının sona erdiğini düşündü. Cinsur'daki aşk ateşinin sığınaktaki toprağı ve kayaları saldırı namlusu gibi ısıttığı kanısına varan Yavan ağzını açarak derin derin esnedi. Babasının esneyen her insana borçludur bu koca dünya sözünü anımsadı. Seyit çevresindekilerin isteği üzerine silahşörüyle beraber Tujik mağarasına gitti o gece. Sırtını kayaya dayayıp ateşi seyrederken, ''Ne kayayı yeşertir ne de gülü dikene çevirtir benim valiyle görüşmem.'' diye iç geçirdi. Sakalının Seyit'e karşı çıktığını düşünen Yavan bir şeyler söyleme ihtiyacını duyarken kasığında gezinen Bit'in gideceği yeri merak etti. Bit'in apış arasına yönelmesi üzerine Cilsur'un tepeden tırnağa hasret kesildiği kararına vardı.
''Gel beni dinle de valiye gitme lace baboyi. Gidersen seni asarlar bu adamlar. Dökülen bu kadar kanın hesabını sorarlar senden.''
Yavan'ın beklenmedik çıkışı karşısında yutkundu Seyit. Isıtmak için uzattığı ellerinin alev rengine girdiğini sandı.
''Yavo, yavo!'' diye mırıldandı çaresiz bir sesle. ''Gitmezsem bu Dersim yakama yapışır benim. Gitmedin de çoluk çocuğumuzla kırdırdın bizi der. Sonunda keser kellemi götürür valiye. Ruhsuz kalırım.''
7. ayrımın sonu. Sayfa 68.